Ayrım 19.
Öte yandan bir gölge varlıktan başka bir şey olmayan insanın Allah'tan bağımsız bir güç ve iradeye sahip olması da mümkün değildir. Nitekim sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır. Ayeti, yaşadığımız tüm olayların Allah'ın kontrolü altında gerçekleştiğini gösterir. Saffat Suresi 96. Kur'an'da bu gerçek bildirilmekte ve "Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı" ayetiyle hiçbir fiilin Allah'tan bağımsız olmadığı vurgulanmaktadır. Enfal Suresi 17. İnsan gölge varlık olduğu için atma eylemini yapan kendisi olamaz. Ancak Allah bu gölge varlığa kendisinin attığı hissini vermektedir. Gerçekte ise tüm fiilleri gerçekleştiren Allah'tır. Bu durumda kişinin yaptığı işleri kendisine ait fiiller olarak kabul etmesi, açıkça kendini aldatmasıdır. Gerçek budur. Bir insan bunu kabullenmek istemeyebilir. Kendisini Allah'tan bağımsız bir varlık sanmaya devam edebilir. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Sahip olduğumuz her şey aslında hayaldir. Açıkça görüldüğü gibi dış dünyanın maddesel bir gerçekliğe sahip olmadığı, Allah'ın sürekli ruhumuza gösterdiği görüntüler bütünü olduğu bilimsel ve mantıksal bir gerçektir. Ne var ki insanlar genelde dış dünya kavramının içine her şeyi dahil etmezler ya da etmek istemezler. Bu konuda biraz samimi ve cesur düşünecek olursanız, evinizin içindeki eşyalarınızın veya antikalarınızın, yazdığınızın, yeni aldığınız arabanızın, ofisinizin, mücevherlerinizin, bankadaki hesabınızın, gardırobunuzun, eşinizin, çocuklarınızın, iş arkadaşlarınızın ve sahip olduğunuz diğer şeylerin de size gösterilen bu hayali dış dünyaya dahil olduğu gerçeğini fark edersiniz. Etrafınızda gördüğünüz, duyduğunuz, kokladığınız, kısacası beş duyunuzla algıladığınız her şey bu hayali dünyaya aittir. En sevdiğiniz sanatçının sesi, oturduğunuz iskemlenin sertliği, kokusu, hoşunuza giden bir parfüm, sizi ısıtan güneş, renkleriyle göz alıcı bir çiçek, pencerenizin dışında uçan bir kuş, denizin üzerinde hızla ilerleyen sürat motoru, bol ürün veren bahçeniz, işinizde kullandığınız bilgisayar ya da dünyadaki en kaliteli teknolojiye sahip müzik setiniz. Gerçek budur. Çünkü dünya yalnızca insanı denemek için yaratılan bir görüntüler bütünüdür. İnsanlar kısa yaşamları boyunca aslında gerçekliği olmayan algılarla denenirler. Bu algılar ise özellikle süslü ve çekici gösterilir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran Suresi 14. İnsanların çoğu sahip oldukları ya da olmaya çalıştıkları malların, paraların, yığdıkları altınların, gümüşlerin, dolarların, mücevherlerin, taşıdıkları hesap cüzdanlarının, kredi kartlarının, kullandıkları dolaplar dolusu kıyafetlerin, son model arabaların, kısacası her türlü zenginliğin büyüsüyle dinlerini bir kenara bırakır, ahireti unutur ve yalnızca dünyaya yönelirler. İşim var, ideallerim var, sorumluluklarım var, vaktim kısıtlı, yetiştirmem gereken işler var, ileride yapacağım diyerek, dünyanın süslü ve çekici yüzüne aldanarak namaz kılmaz, mallarını fakirlere vermez, ahirette kazanç sağlayacakları ibadetlere yönelmezler. Aksine yalnızca dünyada kazanç sağlamaya çalışarak ömürlerini tüketirler. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler, ahiretten ise gafildirler. Ayetinde işte tam bu yanılgı tarif edilir. Rum Suresi 7. Kitabın bu bölümünde anlattığımız gerçek, yani her şeyin bir görüntü olduğu gerçeği ise, bütün bu hırsları ve bağlılıkları anlamsızlaştırması açısından çok önemlidir. Çünkü bu gerçeğin anlaşılması, insanların sahip oldukları ve olmaya çalıştıkları her şeyin, hırsla sahip oldukları mülklerinin, varlıklarıyla övündükleri çocuklarının, kendilerine en yakın sandıkları eşlerinin, arkadaşlarının, en sevdikleri bedenlerinin, bir üstünlük olarak gördükleri mevkilerinin, okudukları okulların, geçirdikleri tatillerin birer hayalden ibaret olduğunu göstermektedir. Bu durumda bunlar adına yapılan hırslar, geçirilen zamanlar, harcanan çabalar da boşunadır. O halde bazı insanlar sahip oldukları mal ve mülkleriyle, yatlarıyla, helikopterleriyle, fabrikalarıyla, holdingleriyle, köşkleriyle, arazileriyle sanki bunlar gerçekten varmışçasına övündükleri zaman küçük düşmektedirler. Yatlarında kasılarak dolaşan zenginler, arkadaşlarına arabalarıyla gösteriş yapanlar, zenginliklerini her fırsatta dile getirenler, mevkilerinin kendilerini herkesten üstün kıldığını zannedenler, bunlarla gösteriş yaptıklarını sananlar, aslında bir hayal ile gösteriş yaptıklarını anladıklarında ne duruma düşeceklerini bilmelidirler. Bunların benzerlerini rüyalarında da sık sık görürler. Rüyalarında da evleri, çok süratli arabaları, son derece değerli mücevherleri, tomar tomar dolarları, yığın yığın altın ve gümüşleri vardır. Rüyalarında da yüksek bir mevkide bulunurlar. Binlerce kişinin çalıştığı bir fabrikaları olur. Pek çok insana hükmedebilecek bir güçleri olur. Herkesin hayran kaldığı kıyafetler giyerler. Ancak nasıl rüyada sahip oldukları ile övünmek onları komik duruma düşürürse, aynı şekilde bu dünyada muhatap oldukları görüntüyle övünmek de buna eşdeğerdir. Rüyalarında gördükleri de bu dünyada muhatap oldukları da sonuçta zihinlerindeki birer görüntüden ibarettir. Bunun gibi dünyada yaşadıkları olaylara gösterdikleri tepkiler de gerçeği anladıklarında insanları utandıracaktır. Kendini kaybetmiş şekilde kavga edenler, bağırıp çağıranlar, dolandırıcılık yapanlar, rüşvet alanlar, sahtekarlık düzenleyenler, yalan söyleyenler, cimrilik yapanlar, insanların canını yakanlar, onları dövüp sövenler, gözü dönmüş saldırganlar, içleri makam mevki hırsı ile dolu olanlar, haset edenler, gösteriş yapmaya çalışanlar, kendilerini yüceltmek için uğraşanlar ve diğerleri, bir hayal içinde bunları yaptıklarını fark ettiklerinde rezil olacaklardır. Bilinmelidir ki dünya dediğimiz görüntüleri yaratan Allah olduğuna göre, bu dünyadaki tüm malın gerçek sahibi de yalnızca Allah'tır. Nitekim bu gerçek Kur'an'da özellikle vurgulanır. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Nisa suresi 126. Aslı hayal olan hırslar uğruna dini bir kenara bırakmak ve bunun neticesinde sonsuz yaşamı kaybetmek ise çok büyük bir akılsızlıktır. Dahası insana sonsuz kayıp getirir. Bu konuda şu nokta çok iyi anlaşılmalıdır. Karşı karşıya olduğumuz gerçek, tüm bu sahip olduğunuz ve hırsını yaptığınız mallar, zenginlikler, çocuklar, eşler, arkadaşlar, makam mevki ileride yok olacaktır. O yüzden bir anlamı yoktur dememektedir. Bu sahip olduklarınızın hiçbiri şu anda zaten yok. Hepsi yalnızca bir hayalden ibaret. Allah'ın sizi denemek için gösterdiği birer görüntü demektedir. Dikkat ederseniz ikisi arasında çok büyük bir fark vardır. İnsan bu gerçeği şu an kabul etmek istemese ve tüm sahip olduklarını var kabul ederek kendini aldatsa bile, sonuçta ölümün ardından yeniden dirildiğinde, yani ahirette her şey çok net ortaya çıkacaktır. O gün insanın görüş gücü keskinleşecek, Kaf suresi 22 ve her şeyi çok daha açık fark edecektir. Ama eğer dünyadaki yaşamını hayali amaçlar peşinde koşarak harcamışsa, orada hiç yaşamamış olmayı dileyecek. Keşke o ölüm gelip bitirseydi, malım bana hiçbir yarar sağlayamadı, güç ve kudretim yok olup gitti diyerek helak olacaktır. Hakka suresi 27-29. Akıllı bir insana düşen ise tüm kainatın bu en büyük gerçeğini zaman varken burada kavramaya çalışmaktır. Aksi halde bütün ömrünü hayaller peşinde koşmaya harcayıp sonunda büyük bir yıkıma uğrar. Allah dünyada hayaller ya da seraplar peşinde koşup kendi yaratıcısını unutan bu insanların son durumlarını şöyle bildirmektedir. İnkar edenler, onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Nur suresi 39. Materyalistlerin mantık bozuklukları. Bu bölümün başından itibaren maddenin materyalistlerin iddia ettikleri gibi mutlak bir varlık olmadığı, aksine Allah tarafından yaratılan bir algılar bütününden ibaret olduğu bilimsel olarak ortaya kondu. Materyalistler ise bütün felsefelerini yok eden bu açık gerçeğe karşı son derece dogmatik bir tutumla direnmektedirler ve geçersiz karşı mantıklar getirmektedirler. Örneğin materyalist felsefenin 20. yüzyıldaki en büyük savunucularından biri olan koyu Marksist George Pollitzer, maddenin varlığının büyük delili olarak otobüs örneğini vermiştir. Polislere göre maddenin bir algı olduğunu savunan düşünürler de otoyolda otobüs gördükleri zaman ezilmemek için kaçmaktadırlar ve bu maddenin nesnel varlığının ispatıdır. Bir başka ünlü materyalist Janssen ise kendisine maddenin bir algılar bütünü olduğu anlatıldığında taşlara tekme atarak onların fiziksel varlıklarını kanıtlamaya çalışmıştır. Benzer bir örnek Polislerin akıl hocası ve diyalektik materyalizmin Marx'la birlikte kurucusu olan Friedrich Engels tarafından verilmiş. Engels, "Eğer yediğimiz pastalar birer algı olsaydı açlığımızı geçirmezlerdi" diye yazmıştır. Marx, Engels, Lenin gibi ünlü materyalistlerin kitaplarında hep bu tür örnekler ve "maddenin varlığını tokat yiyince anlarsınız" gibi öfke dolu cümleler yer almaktadır. Materyalistlerin tüm bu örnekleri vermelerine neden olan kavrayış bozukluğu ise "madde bir algıdır" açıklamasını "madde bir ışık oyunudur" şeklinde anlamalarıdır. Algı kavramının yalnızca görmeyle sınırlı olduğunu, dokunma gibi algıların ise nesnel karşılığı bulunduğunu sanmaktadırlar. Otobüsün insana çarpması üzerine de "bakın çarpıyor, demek ki bir algı değil" demektedirler. Anlamakta zorluk çektikleri nokta, otobüs çarpması sırasında yaşanan sertlik, darbe ve acı gibi bütün algıların da yalnızca zihinde oluştuklarıdır. Rüya örneği. Bu gerçeği en iyi anlatan örnek rüyalardır. İnsan rüyasında çok gerçekçi olaylar yaşayabilmektedir. Merdivenden yuvarlanıp bacağını kırabilmekte, ciddi bir trafik kazası geçirebilmekte, bir otobüsün altında kalabilmekte, acıktığında bir pasta yiyip doyabilmektedir. Günlük yaşamda rastlanan olayların benzerleri rüyada da aynı inandırıcılıkla, aynı hislerle yaşanmaktadır. Rüyasında kendisine otobüs çarptığını gören kişi yine rüyasında kaza yaptıktan sonra gözünü hastanede açabilir. Sakat kaldığını anlar ama aslında bu bir rüyadır. Yine rüyasında bir trafik kazasının ardından öldüğünü, ölüm meleklerinin canını aldığını, ahiret hayatının başladığını görebilir. Bu olay rüya gibi bir algı olan gerçek dünya hayatında da aynı şekilde yaşanır. Rüyasında yaşadığı tüm bu olayların görüntülerini, seslerini, sertlik hissini, acıyı, ışığı, renkleri, her türlü hissi gayet berrak bir şekilde duyumsamaktadır. Rüyada muhatap olduğu algıların tümü gerçek yaşamdaki kadar doğaldır. Rüyasında yediği bir pasta algılardan ibaret olmasına rağmen karnını doyurur. Çünkü doymak da bir algıdır. Oysa ki gerçekte o anda kişi yatakta uzanmış durumdadır. Ortada ne merdiven, ne trafik, ne otobüs, ne pasta bulunmaktadır. Rüyadaki kişi dış dünyada karşılıkları bulunmayan algı ve hisleri yaşamakta ve görmektedir. Rüyada dış dünyada hiçbir maddi karşılığı bulunmayan olayların yaşanıyor, görülüyor, hissediliyor olması dış dünyanın tamamen algılardan oluştuğunu çok net biçimde ortaya koymaktadır. Materyalist felsefeyi benimseyenler, özellikle de Marksistler, kendilerine bu gerçek yani maddenin aslı anlatıldığında öfkelenmektedirler. Marx'ın, Engels'in, Lenin'in bu konudaki yüzeysel ve cahilce mantıklarından örnekler vermekte, ateşli açıklamalar yapmaktadırlar. Oysa bu kişiler aynı açıklamaları rüyalarında da yapabildiklerini düşünmelidirler. Rüyalarında da Des Kapital'i okumakta, mitinglere katılmakta, polisle çatışmaya girmektedirler. Başlarına taş isabet etmekte ve hatta bu yaranın sızısını hissetmektedirler. Rüyalarında kendilerine sorulduğunda o an gördükleri şeyleri de mutlak madde sanmaktadırlar. Tıpkı uyanıkken gördükleri şeyleri de mutlak madde sandıkları gibi. Ama ister rüyada olsun, ister günlük yaşamda olsun, gördüklerinin, yaşadıklarının, hissettiklerinin hepsi birer algıdır. Sinirleri paralel bağlama örneği. Polislerin trafik kazası örneğini ele alalım. Bu kazada otobüsün altında ezilen kişinin beş duyu organından beynine giden sinirler, bir başka insanın, örneğin George Polizzer'in beynine paralel bir bağlantıyla bağlansa, kazadaki kişiye otobüs çarptığı anda, o sırada evinde oturmakta olan Polizzer'e de otobüs çarpacaktır. Daha doğrusu kaza geçiren adamın yaşadığı hislerin tamamını bir müzik teybine bağlanan iki ayrı kolondan aynı şarkının dinlenmesine benzer biçimde Polizzer de yaşamaya başlayacaktır. Polizzer de evinde oturduğu halde otobüsün fren sesini, otobüsün vücuduna değmesini, kırık kol ve akan kan görüntülerini, kırık ağrılarını, ameliyathaneye sokuluşunun görüntülerini, alçının sertliğini, kolunun güçsüzlüğünü hissedecek, görecek ve yaşayacaktır. Kazadaki adamın sinirleri kaç kişiye bağlansa bunların hepsi aynı Polizzer gibi kazayı başından sonuna kadar yaşayacaktır. Kazadaki adam komaya girse hepsi komaya girecektir. Hatta söz konusu trafik kazasına ait algıların tümü bir alete kaydedilse ve bu algılar sürekli başa alınarak bir başka kişiye verilse, bu kişiye de defalarca otobüs çarpacaktır. Peki o halde hangisine çarpan otobüs gerçektir? Materyalist felsefenin bu soruya verebileceği çelişkisiz bir cevap yoktur. Doğru cevap trafik kazasını hepsinin kendi zihinlerinde tüm ayrıntılarıyla yaşadığıdır. Pasta ve taşa tekme atma örnekleri içinde durum aynıdır. Pasta yiyince karnında pastanın şişliğini ve tokluğunu hisseden engelsin duyu organlarına ait sinirler paralel olarak ikinci bir kişinin beynine bağlansa, engels pasta yediği ve doyduğu anda o kişi de pasta yiyecek ve doyacaktır. Taşa tekme atınca ayağı acıyan materyalist Johnson'ın sinirleri paralel olarak bir başka kişiye bağlansa, bu kişi de taşa vuracak ve canı acıyacaktır. Peki hangi pasta ve hangi taş gerçektir? Materyalist felsefe buna da çelişkisiz bir cevap veremez. Doğru ve çelişkisiz cevap şudur. Hem Engels hem diğer kişi pastayı kendi zihinlerinde yiyip doymuşlardır. Hem Johnson hem ikinci kişi taşa tekme atış anını kendi zihinlerinde tüm detaylarıyla yaşamışlardır. Yukarıda polislerle ilgili olarak verdiğimiz örnekte şöyle bir değişiklik yapalım. Evinde oturan polislerin sinirlerini otobüsün çarptığı adamın beynine, otobüsün çarptığı adamın sinirlerini de polislerin beynine bağlayalım. Bu durumda ise polisler aslında evinde oturduğu halde kendisine otobüs çarptığını zannedecek, otobüsün çarptığı adam ise kazanın tüm şiddetine rağmen bunu asla fark edemeyecek. Çünkü kendisinin evde oturduğunu düşünecektir. Bu mantık pasta ve taşa tekme atma örnekleri içinde düşünülebilir. Görüldüğü gibi insanın algılarını aşması ve dışarı çıkması mümkün değildir. Bu durumda bir insanın ruhuna, bedeni ve hiçbir maddi varlığı olmadığı halde ortada maddesel bir ortam da olmamasına karşın her şey seyrettirilebilecektir. Öyle ki kişinin bunu anlaması mümkün değildir. Hatta izlettirilen üç boyutlu mükemmel görüntüleri gerçek zannedip varlığından da son derece emin olacaktır. Çünkü her insan duyu organlarına hissettirilen algılara bağımlıdır. İngiliz felsefeci David Hume bu gerçek üzerindeki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. Çok samimi olarak kendim dediğim şeye dahil olduğum zaman ben sıcak ya da soğuğa, ışık ya da gölgeye, aşk ya da nefrete, acı ya da lezzete dair özel bir algıya ya da başka bir şeye daima rastlarım. Ben bir algı olmaksızın herhangi bir zamanda kendimi asla yakalayamam ve asla algıdan başka bir şeyi gözleyemem. Algıların beyinde oluştuğu felsefe değil, bilimsel gerçektir. Materyalistler burada anlattıklarımızın felsefi bir görüş olduğunu iddia etmektedirler. Oysaki bizim dış dünya dediğimiz şeyin bir algılar bütünü olduğu bir felsefe değil, bilimsel bir gerçektir. Görüntünün ve hislerin beyinde nasıl oluştuğu, bütün tıp fakültelerinde detaylı biçimde okutulmaktadır. Başta modern fizik olmak üzere, 20. yüzyıl biliminin ortaya koyduğu gerçekler, maddenin somut bir gerçekliğe sahip olmadığını, herkesin bir anlamda beynindeki ekranı izlediğini açıkça göstermektedir. Bunu ister ateist olsun, ister Budist olsun, ister başka bir görüşe ya da düşünceye sahip olsun, bilime inanan herkes kabul etmek zorundadır. Bir materyalist kendince Allah'ın varlığını inkar edebilir ama bu bilimsel gerçeği inkar edemez. Yaşadıkları devirlerin bilim anlayışı ve bilimsel imkanları yetersiz dahi olsa, Karl Marx, Friedrich Engels, George Polisler ve diğerlerinin bu kadar kolay ve açık bir gerçeği kavrayamamaları yine de şaşırtıcıdır. Ama günümüzde bilimin ve teknolojinin imkanları son derece gelişmiştir ve bu imkanlar zaten çok açık olan bu gerçeğin kavranmasını daha da kolaylaştırmaktadır. Materyalistler ise hem kısmen de olsa bu konuyu kavramanın, hem de bu konunun kendi felsefelerini ne kadar kesin bir biçimde çökerttiğini fark etmenin verdiği büyük bir korku içindedirler. Materyalistlerin büyük korkusu. Türkiye'deki materyalist çevrelerden elinizdeki kitapta anlatılan bu konuya, yani maddenin bir algı olduğu gerçeğine bir süre için belirgin bir tepki gelmedi. Bu ise bizde bu konunun yeterince açıklanmadığı ve daha detaylı bir anlatıma geçilmesi gerektiği yönünde bir izlenim doğurmuştu. Ancak kısa bir süre sonra materyalistlerin gerçekte bu konunun gündeme getirilmesinden çok büyük bir rahatsızlık duydukları, hatta bundan büyük bir korkuya kapıldıkları açık bir biçimde ortaya çıktı. Materyalistler yaşadıkları bu korku ve paniği bir süredir kendi yayın organlarında, konferanslarında, panellerinde yüksek sesle ifade ediyorlar. Kullandıkları endişeli ve ümitsiz üsluba bakıldığında ciddi bir fikri kriz içine girdikleri anlaşılıyor. Felsefelerinin sözde temeli olan evrim teorisinin bilimsel yönden çökertilmesiyle zaten ciddi bir şok yaşamaya başlamışlardı. Ancak şimdi Darwinizm'den çok daha önemli bir dayanaklarını, bizzat maddenin kendisini kaybetmeye başladıklarını anladılar ve çok daha büyük bir şok içindeler. Bu konunun kendileri açısından en büyük tehlike olduğundan, kendi kültürel dokularını tamamen yıktığından söz ediyorlar. Türkiye'deki materyalist çevrelerin yaşadıkları bu endişe ve paniği en açık biçimde ifade edenlerden birisi, materyalizmi savunmayı görev edinmiş bulunan Bilim ve Ütopya dergisinin yazarı ve aynı zamanda bir öğretim üyesi olan Rennan Pekünlü oldu. Pekünlü gerek söz konusu dergide yazdığı yazılarda, gerekse söz aldığı bir takım panellerde Evrim Aldatmacası kitabını bir numaralı tehlike olarak gösterdi. Pekünlü'yü en çok endişelendiren konu ise kitabın Darwinizmi geçersiz kılan bölümlerinin de ötesinde asıl olarak şu anda okumakta olduğunuz kısımdı. Okurlarına ve oldukça az sayıdaki dinleyenlerine sakın kendinizi idealizmin bu telkinlerine kaptırmayın, materyalizme olan sadakatinizi koruyun mesajları veren Pekünlü, kendisine dayanak olarak Rusya'daki kanlı komünist devriminin lideri Vladimir I. Lenin'i bulmuştu. Lenin'in bir asır önce yazdığı Materyalizm ve Empiryokritisizm isimli kitabı okumayı herkese öğütleyen Pekünlü'nün yaptığı tek şey ise yine Lenin'e ait olan sakın bu konuyu düşünmeyin, yoksa materyalizmi kaybedersiniz ve kendinizi dine kaptırırsınız şeklindeki uyarıları tekrarlamak oldu. Pekünlü söz konusu materyalist yayın organında yazdığı bir makalede Lenin'den şu satırları aktarıyordu. Duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yadsıdın mı, kuşkuculuğa, agnostizm ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından fideizme, dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları getirirsin. Bu da fideizmin istediği şeydir. Parmağını kaptırdın mı önce kolun, sonra tüm benliğin gider. Duyuları nesnel dünyanın bir görüntüsü olarak değil de özel bir öğe olarak aldığında, diğer bir deyişle,